genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Bir bayram günü muhakeme programıyla karşınızdayız ve hepinizin bayramını tebrik ediyoruz. Bugün iki kıymetli konuğum olacak. Doçent Doktor Alper Bilgili ve Doçent Doktor Zafer Duygu hocalarım. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler?
Sağ olun. Tabii biz şimdi Zafer Hoca'yı hep ağırladık Ramazan'da.
Evet.
Dolayısıyla bir sizle de hocam önce sizden başlayalım istedim.
Eyvallah.
Bayramınızı tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Zafer Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sizler nasılsınız hocam?
Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Hem senin hem Alper hocanın hem izleyenlerin bayramını kutluyorum ben de.
Amin inşallah. Tabii bize tüm sadece kendimizin, bizim değil, tüm İslam ümmetinin bayramını bize tebrik etmiş olalım. Yani buradan özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin de bayramını tebrik etmiş olalım. Evet. Onları da buradan anmadan geçmeyelim.
Zira Gazze ve dünyanın her yerindeki maalesef benzer acıları yaşayan Müslümanların yani bir yerde de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Kızıyoruz, lanet yağdırıyoruz ama en nihayetinde dön dolaş aynı şeyleri yaşıyoruz. Evet, en azından bir dua etmemiz nedir hocam? Buğz etmek derler sizin literatürde. Bunu yapmamız gerekiyor muhtemelen.
Hani şey vardır ya, yani bir haksızlık gördüğünüz zaman
evet.
Eğer gücünüz yetiyorsa onu elinizle, eğer eliniz yetmiyorsa dilinizle, ona da yapacak bir şeyiniz yoksa kalbinizden buğz edin diye, değil mi? Evet, hadis-i şerif var.
Evet.
Evet, bu minimalde böyle.
Şimdi, ama tabii evet. Şüphesiz ki Müslüman dünyanın, bu kadar büyük Müslüman dünyanın herhalde daha iyi durumda olması ve daha farklı reaksiyonlar göstermesi gerekirdi yani.
Evet.
Hani bunu bence bir öz eleştiri olarak bir kenara koymak lazım. Bilmiyorum. Yani öyle düşünüyorum.
Doğru.
Tabii Alper Hocam, şimdi siz bir sosyolog olarak şöyle başlayalım. Hani hep bir jargon vardır. Ah nerede o eski bayramlar, nereye gittiler o eski bayramlar diye.
Evet.
Eski bayramlar mı bir yere gidiyor, biz mi ileriye gidiyoruz? Sanki hep böyle geçmişe dair bir özlem içerisindeyiz.
Doğru.
Geçmiş anılarımızdan bahsederken böyle bir dalarız, bir gözlerimiz dolar.
Doğru.
Hatta aynı yerlere gittiğimizde ah işte şurada şöyle olmuştu, burada böyle olmuştu diye birbirimize anlatırız değil mi hatıralarımızı?
Evet.
İnsanda böyle tuhaf, enteresan bir şey var. Bir de hep, genelde bilmiyorum, güzel olanları mı hatırlarız, kötü olanları mı daha çok hatırlarız bilemiyorum artık ama bir sosyolog olarak nereye gitti hocam o eski bayramlar?
Şimdi aslında çok güzel bir pas attın hocam. Şöyle ki, aslında bizim geçmişle olan ilişkimiz bir inşa. Yani zihinsel bir inşada bulunuyoruz biz. Ne yapıyoruz? Geçmişte yaşananları tekrar zihnimizde yaratırken çoğunlukla kötü anıları daha az hatırlıyoruz. Yaşanan güzellikleri olduğundan daha güzel yaşıyoruz. Ve aslında beynimiz bize bir oyun oynuyor. Bazıları bu geçmişi romantize şekilde inşa etmenin işte evrimsel kökenleri olduğunu iddia edenler de olmuş. Mesela sen bilmezsin hocam ama Zafer hocam diyeceğimi anlayacaktır. Çocuk yetiştirmek çok zor bir şey. Yani o uykusuz geceler, yaşananlar. Ama ne oluyor? Zihnimiz bize bir oyun oynuyor ve çocuğumuzla ilgili hatıraların genelde iyi olanlarını hatırlıyoruz. Kötü olanları, o zorlukları çok hatırlamıyoruz. Hatırlasaydık kimse bir çocuktan fazla da yapmazdı zaten muhtemelen. Hani böyle bir evrimsel kökeni olabilir, olmayabilir. Ama şunu düşünmek lazım. Nostaljiyle ilişkimiz biraz böyle. Biz yeniden geçmişi yaratırken zihnimizde onun idealize edilmiş, romantize edilmiş bir halini yaşıyoruz. O yüzden de mesela ben 90'larda çocuktum, 80'lerin sonunda 90'larda, Zafer Hocam da benzer şekilde. Bu bize o günleri olduğundan daha iyi hatırlamamızı sağlıyor. Böyle bir fonksiyonu var. Bir de geçmişi, şimdi geçmiş ne demek aslında? Çocukluğumuzu neden özlüyoruz? Çünkü çocukken sorumluluklarımız az. Yani sadece kendimiz olduğumuz için sevilen bir atmosferdeyiz. İşte annemiz, babamız, yakınlarımız bizi olduğumuz gibi seviyorlar. Bizden beklentiler yok, büyük sorumluluklar yok üzerimizde. O günlerin de ayrı bir yanı var tabii. Bir de psikolojik araştırmalar şunu gösteriyor. İnsanlar böyle trajedi anlarında, zor günlerde geçmişi düşünmeyi daha çok seviyorlar. İşte bununla ilgili deneyler var. İnsanlara metinler okutuluyor. Böyle daha karamsar metinler okuyan insanların nostaljiye özlemlerinin biraz daha fazla olduğunu görüyoruz.
Geçmişten çıkamama halini böyle tabii, bir tanımlayabiliriz değil tabii mi? Yani ruh halimiz o an ona izin vermiyor aslında.
Tabii yani bir de romantize edildiği için o anları hatırlamak size bugün de bir rahatlık, bir ferahlık sunuyor. Bir sükunet sunuyor tabiri caizse. Bir de şu mesajı veriyor. Geçmiş güzeldi. Tekrar güzel günler yaşanabilir. Yani özellikle mesela pandemi zamanı böyle nostaljide bir patlama yaşandı. Hatırlayacaksınız böyle sosyal medyada birçok hesap açıldı. İşte 90'lar, işte 80'lerin çocukları vesaire gibi. Halbuki 90'lar çok güzel yanları olduğu gibi, hani ben tarih de okuyup öğrettiğim için aslında çok kötü şeylerin yaşandığı da bir dönemdi 90'lar.
Sosyal, ekonomik, siyasi anlamlarla karmaşanın değil mi her aslında? Yüksel bir evet.
Ama işte o bize bir şey, bir korunmuş bir liman gibi, bir beynimiz bize bir oyun oynuyor ve onları hatırlıyoruz. Tabii bayramlar da bunun bir parçası. Bayramları olduğundan daha güzel hatırlıyoruz. Halbuki muhtemelen şu an yediğimiz ürünlerle, tatlılarla o günlerinki kıyas olmaz. Ama o günkü genel atmosferin güzelliği, sanki her şey çok güzeldi gibi beynimiz bize bir oyun oynuyor.
Çok doğru. Belki o eskiden içtiğiniz limonata ile şimdiki limonata arasında tat ve organiklik olarak çok fark var ama doğru. Nedense insanlar o limonatayı daha çok belki de özlüyor. Evet. Hakikaten aklıma şey geldi hocam, hani malumunuz işte Freud en mutlu olan kişilerin deliler ve çocuklar olduğunu söyler. Hı. Çünkü onlar gerçeklik ilkesi henüz onlarda oluşmadığı için sadece haz ilkesiyle hareket ederler. Yani dış gerçekliği yoktur. O yüzden hani her yerde her şeyi söyleme. Canı istediğinde patavatsız bir şekilde bunu istiyorum, onu yemek istiyorum diye hani sadece haz ilkeleriyle hareket edebildikleri için o haz ilkesiyle gerçeklik ilkesinin çatışma geriliminden uzak bir durumda olduklarından hep mutlu olduklarını da aktarıyor. Yani çocukların özellikle böyle bir durumu var. En mutlu dönemleri herhalde çocukluk dönemleri biraz da.
Tabii sorumluluğumuz yok dediğim gibi. Sadece güzellikleri yaşıyorsunuz. Dolayısıyla o günler, yani o eski bayramlar derken aslında bu şeylerden bağımsız değil. Bu psikolojik oyunlardan, beynimizin bize oynadığı oyunlardan bağımsız değil onlar.
Ama bir de tabii hocam realitede yok mu bir anlamda? Yani özellikle modernleşme, kısmen batılılaşmanın etkisi, eski kültürlerden belirli anlamda yoksun kalmamız. Mesela son yıllarda hep şey hatırlarım. Yani insanlar işte hep biz tatillerde büyüklerimiz elini öpmeye giderdik. İşte mezarlara giderdik ama şimdiki nesil bayram tatillerini hemen tatile kaçıyor. İşte Ege'ye ve Akdeniz'e kaçıyorlar efendim. İşte o toplumda genel bir bayram coşkusunu, bayram havasının sevincini göremiyoruz diye de hep böyle bir yakınma durumu da var. Yani ortada biraz bir vaka da var zannediyorum.
Ya burada şeyi görmek lazım. Dönem değişiyor, gelenekler değişiyor. Şimdi bunu benim akrabalarımda da var bu yakınmaları yapanlar. Belki ben de yapıyorum zaman zaman ama ben de aynı şekilde yaşıyorum. Ve yakınanlar da aynı şekilde. Yani adam Antalya'ya tatile gitmiş. Nerede o eski bayramlar diyor. Eskiden diyor bir yakınlık vardı. Ama kendi de tatilde yani. Şimdi bunları böyle çok aşırı yargılayıcı da olmamak lazım. Yani zaman değişiyor, gelenekler değişiyor, hayatın temposu değişiyor. Şimdi mesela İstanbul'da siz o 90'ların Ramazanlarını yaşatmak ne kadar mümkün? Emin değilim. İnsanlar işten geliyor. Belki bir iftar yapıyorlar. Ondan sonra da zaten ertesi gün başlıyor tabiri caizse. Yani ben ve birçok arkadaşım biz sahura bile kalkmıyoruz. Çünkü öyle bir tempo yok. Değil mi? Dolayısıyla çok aşırı da anlam yüklememek gerekiyor belki bu geleneklere. Hayatın maalesef realitesi de bu. Değişiyor.
Zamanın ruhu dediğimiz de sonuçta bir durum var değil mi? Bir algı var. Evet. Toplumun bir ruhu var, zamanın bir algısı var. Tabii. Sosyal medya, iletişim, kültür değişimi, hız bunların hepsini göz önüne herhalde almak gerekiyor.
Doğru. Yani aslında tabii Zafer Hocam nostalji konusunda benden daha da bilgilidir, şeydir. Zaman zaman sosyal medyada da paylaşıyor. Muhtemelen onun da
çok... Zaten Zafer Hocam hemen pas atacaktım burada. Yani böyle bir değişim var hocam bayramlar için değil mi? Ya bu çok hızlı bir değişim. Aslında şimdi geçmişe baktığımızda nesiller arasındaki değişim aslında bu kadar da hızlı değildi. Yani aşağı yukarı benim dedemle babam arasındaki bu değişim 1x'e babamla benim aramdaki x 10x'e kadar çıkmış durumda. Farklı bir dil konuşuyorum. Evet. Farklı bir literatüre sahibim. Yani babamın nesline göre çok farklı. Dedemle hiç zaten anlaşamıyorum. Çok hızlı bir değişim var. Siz nasıl gözlemliyorsunuz hocam bu durumu?
Ya öncelikle tabii Alper çok güzel özetledi. Yani meselenin sosyolojik boyutunu, psikolojik boyutunu, insan aklının bize oynadığı oyunu, geçmişe işte romantik bakışımızın sebebinin ne olduğunu falan çok güzel özetledi. Hatta senin de Freud'dan hareketle verdiğin o açtığın o parantez bende tamamlayıcı oldu. Benim şimdi tabii o bağlamda söyleyecek çok fazla bir şeyim yok ama ben biraz daha romantik tarafından evet. bakarak yani. Sizin yaptığınız o açıklamalar amen de kabul ediyorum ama biraz daha onun dışında kalarak yani ne söyleyebiliriz evet. falan. Mesela benim dayımın çok klasik bir sözü vardır ama her bayramda istisnasız her bayramda ben dayımdan duyarım bunu yani Cemil dayımdan. Buradan da selam ediyorum kendisine. Ah nerede o eski bayramlar? Yani bu da neredeyse bayramın bir parçası olmuştur bizde yani dayımın o sözleri. Ah nerede o eski bayramlar? Ve o hep kendi çocukluğundaki bayramları anlatırlar. İşte şunu yapardık, bunu yapardık bilmem ne falan. Ben mesela bunu söyleyebileceğimi hiç ben de düşünmezdim. Ama evet gerçekten de nerede o bayramlar yani. Şimdi evet tamam yani beynimiz bize bir oyun oynuyor kabul. Ve güzel şeyleri hatırlıyoruz kabul. Ama sanki biraz da işin şu tarafı da var yani bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi bir masa düşünün. Masanın üzerinde 3 çeşit yiyecek var. Oturmuşuz, hepimiz açız ve 3 çeşit yiyeceği yiyoruz. Bir de aynı masaya oturmuşuz ama 30 çeşit yiyecek var. Ya belki biraz bununla da alakalı olabilir. Şu anda artık ilgiler, imkanlar, olanaklar o kadar daha fazla ki. Bayram artık yani o birçok şeyin arasındaki sıradan bir şeye dönüşüyor gibi hissediyorum yani. Bireyselleşmenin daha fazla artması, işte... Komşuluk ilişkilerinin, aile içi ilişkilerinin çok daha farklı şekilde yaşanıyor olması. Belki bunun içerisinde yani işin sosyoloji boyutunu tabii ki Alper benden çok daha iyi biliyor. Ben sadece böyle yüzeysel olarak bakarak sanki bunlar olabilir diyorum. Ama her halükarda sanki bence dünyanın en mutlu varlıkları çocuklar olsa da bence çocuklar bile bizim zamanımızdaki çocukların aldığı tadı, keyfi alamıyorlar. Çünkü o zamanlar bayram çok çok daha önemli bir şeydi yani. Bayram... İşte böyle birkaç ay öncesinden psikolojik olarak hazırlanılan.
Kıyafetler alınan değil mi?
Kıyafetler
o
alınan.
O ayakkabıyı giymek için
tabii
belki
ki.
Bir hafta
nereleri
bekliyorsunuz.
Nereleri ziyaret edeceğimizi bizim bildiğimiz, mutlaka şuralara şuralara gideceğiz dediğimiz. Yani şimdiki kadar şekerin çikolatanın bol olmadığı ama şekeri çikolatayı bayramda çok daha bol yediğimiz. Tatlı dediğimiz şeyin belki şimdiki kadar senin söylediğin gibi biraz önce işte çok olmadığı ama o zamanlar doya doya belki yediğimiz. Bilmiyorum yani ne olduğunu ama böyle... tılsımlı bir şeydi yani bayram. Maalesef o tılsım şu anda yok. Sanki sadece bizim için değil, çocuklar için de yok. Çünkü biraz önce işte senin de örnek verdiğin gibi artık çocukların 50 çeşit kıyafeti var. Ne bileyim yani hani bir kıyafet alınması için artık bayramın gelmesi belki beklenmiyor. Ya da hani... Ya biz de sadece bayramdan bayrama kıyafet alırdık demiyorum yani öyle bir şeyim. Ama yine de değil mi onun bir anlamı vardı yani bir önemi vardı. Şimdi o da pek yok gibi. Bilemiyorum yani eski şeyi kaybettik. Ben onun için Alper hani biraz önce nostalji falan dedi. Ben mesela ya bilenler bilir dizi falan sevmem. Ben film izlemeyi çok seviyorum da dizi seyretmem yani sevmem. Fakat 80'ler dizisi mesela biliyorsunuz yani Türkiye'de bir zaman bundan herhalde 8-10 sene önce damga vurmuştu. Mesela o diziyi izlerken hakikaten çok keyif alıyordum yani. Bir yılbaşı gecesi yaşananlar, efendim bir bayram günü yaşananlar. Çünkü yaşadık gerçekten de öyleydi yani. Fakat bu nedir yani? Bu aklımızın şu anda bize bir oynadığı oyun mu? Yoksa yani biraz romantik mi bakıyoruz? Yoksa hakikaten ya onun cevabını işte Alper versin, sen ver. Bilemiyorum yani. Ben işin o tarafını bilemiyorum. Ama yok yani eski bayramların, hiçbir şeyin eski tadı yok. Evet öyle yani bence de.
Yani o konuda şöyle bir sadece çekincemiz olması gerekiyor. Aslında 80'ler de güzel bir örnek bu konuda bence. Şimdi annem bana hamileyken artık neredeyse doğurmak üzere işte darbe oluyor. Hmm. Askeri darbe. İşte darbeden bir iki ay sonra da ben doğuyorum zaten. O zamanlar doktora gidildiğinde işte sokağa çıkma yasağı var vesaire. Şimdi mesela 80'ler dizisi benim de sevdiğim bir diziydi. Şöyle bir eleştiride bulunuyor insanlar. Siz geçmişi idealize ettiğinizde ya da daha sonra romantize ettiğinizde sanki böyle ideal yaşanması gereken bir dönem gibi sunduğunuzda hatta buna retrotopya diyorlar. Geçmişi böyle bir altın dönem olarak tekrar yaşanması gereken, ulaşılması gereken bir ideal olarak sunduğunuzda atladığınız önemli noktalardan birisi o dönem dezavantajlı olan grupların yaşadıklarını aslında görmezden geliyorsunuz. Yani 80'ler birçok insan için aslında zulüm dolu günler. Tabii. Yani askeri darbe neticesinde tabii. insanların haklarından edildikleri, Ama mesela 80'ler dizisinde bu hızlıca geçilir. Hiç geçilmez tabii. Demiyorum. Değinilir. Hı-hı. Ama hızlıca geçilir. O da anlaşılır. Çünkü sonuçta bir eğlence dizisi bu.
Elbette.
Ama işte geçmişin böyle bir adeta kutsanması. Hocam sana da şöyle bir örnek verirdim. Belki benden daha iyi biliyorsun o dönemi. Mesela Peygamberimizin yaşadığı dönemle ilgili işte ne denir? İşte altın bir yani o dönemi böyle bir idealize edildiği değil mi?
Asr-ı saadet.
Asr-ı saadet denir. Sanki böyle çok güzel günlermiş gibi.
Hiç zorluk yok, sıkıntı yok.
Evet ama sonra okumaya başlarsın o dönemleri. Aa insanlar ne konularda neler çatışmışlar. Yakıştıramazsın orada birinin böyle bir şeyi dert etmesini, böyle bir şey konusunda peygamberin üzmesini belki. O zaman anlarsın. Ha demek ki aslında geçmiş inşa edilirken biz bu tip verileri görmezden geliyoruz. Ve o dönem yaşananların, özellikle o dönemin dezavantajlı gruplarının yaşadıklarında sanki yokmuş gibi davranıyorsun. Hı-hı. Yani yakın tarihimizde de var. Bu 90'larda da var. Hani bazen paylaşılıyor. İşte 93 yılında Michael Jackson'dan Madonna'ya, Metallica'ya, hı-hı, işte Guns N' Roses'a böyle bir biliyorsunuz böyle bir 100
çok,
günde
evet,
konserler yapılıyor İstanbul'da. Hı-hı. Ama 93 yılı aynı zamanda Türk siyasi tarihinin en kötü günleridir. Hı-hı. Birbiri ardına suikastler, hı-hı, işte vahşetlerin yaşandığı, maalesef terörizmin zirve yaptığı dönemlerdir.
Tabii.
Toplumsal barış açısından. Tabii. Hani mesela bugünkü bazı dertlerimizden referansla o günleri böyle olduğundan daha güzel görüyoruz. Tabii. Halbuki bu yanı da var. Onda da dikkat etmek gerekiyor.
Alper pardon. Bir de sadece Türkiye özeline değil yani. Mesela 90'lı yıllar hakikaten yani Türkiye'de de tabii ki çok kötü. Yani enflasyonun, hayat pahalılığının falan hakikaten koalisyon hükümetleri ardı ardına falan. Fakat dünya özelinde de böyle. Yani şimdi 80'li yılların sonunu ben mesela çocukken hatırlayan 90'lı yılları daha iyi hatırlayan bir o zamanlar çocuk olarak yani şey yapıyorum. Mesela televizyonu açtığında mutlaka işte bir Irak-İran savaşı çıkardı yani. Hı. Bombalar patlıyor falan. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun.
Köcan savaşı. 8 yıl sürdü. 1 milyon insan öldü.
Tabii. Şimdi
bu açıdan bak 8 mesela, yıl süren bir savaş ve iki komşunuz. Tabii, komşunuz
mesela hepimizin içinde bir şeydir yani. Hani Bosna savaşı yani.
Tabii.
Evet. Hani akıllara zarar yaşananlar hani veya bir hocalı katliamı. Şimdi bunların hepsi o yıllarda yaşanan dünya ölçeğinde çok acı hikayeler. Ama belki de insan artık belirli bir şeyden sonra şunu ayrımına varabilmeli yani belki de. Yani tarihi dizilerden veya işte o romantik hislerden beslenerek öğrenmemek gerektiğini. Yani bunun bir eğlence vasıtası olduğunu yani bir dizinin işi tabii ki romantize ederek daha eğlenceli bir hale getirerek sunduğunu. Ama hayatın gerçeğinin öyle olmadığını ve hayatın gerçeğinin her zaman yani bundan 10 bin sene önce de, 5 bin sene önce de, bugün de, bundan 5 bin sene sonra da artık Allah ne kadar şey biçtiyse acının ve tatlının, işte iyi gelişmelerin ve müspet gelişmelerin ve menfi hadiselerin hep bir arada olduğunu ve olacağını bilerek bakmak ve tarihe de böyle bakmak. Zaten bizim çok başka bir konu olacak yani Alper ona çok girmeyeceğim ama tarih felsefesinin de hani tarih felsefesi yaparken de üzerinde çok fazla durduğumuz konudur yani. Şimdi tarihe
biz genelde dizilerden hocam öğrendiğimiz için Süleyman'ı bir diziden, Fatih'i bir platformun dizisinden gördüklerimizi öğrenip de vay efendim şöyle yapmış, böyle yapmış diye de böyle
i̇şte
magazin
seçmek
ve biraz böyle sanki onlara bakmak biraz dedikodu tarafımızı sanki tatmin ediyor.
Hocam işte yani tarih şu demek de. Yani. Şimdi tarihe hep siyah ve beyaz yani. Bir tarafta siyah var, bir tarafta beyaz var. Tarihteki çeşit aslında bir önce Alper Hoca'nın asr-ı saadet konusuyla ilgili söylemleri de belki bu başlık altında değerlendirilebilir. Yani geçmişe baktığınızda işte bir tarihsel bir şahsiyeti, tarihsel bir dönemi, tarihsel bir olguyu, tarihsel bir hadiseyi ya tamamen beyaz ya da tamamen siyah göstermek gibi bir arayış. Bu işte bizim modern zihnin ama biraz tarih konusunda da aslında eğitilmesi gereken, tarihin ne olduğu konusunda da biraz eğitilmesi gereken modern zihinlerin yanlış bakışıdır yani. İşte bu siyahtır, beyazdır. Hayır öyle değildir. Nasıl bugün gri ise evet tarih de gridir. Ama şu da var yani grinin belki açığa biraz doğru, daha yakın bir tonu
beyaza
da olabilir.
Yakın mı, ha, siyaha yakın mı?
Biraz daha siyaha yakın bir tonu tabii, da olabilir. Tabii. Her dönem için bu. Bütün şahsiyetler için de, bütün doğru, geçmiş için de böyle. Bu hocam tabii ki çok tarih felsefesinin kadim problemlerinden bir tanesidir yani. Buna da böyle bakalım.
Yani ben de Türk siyasal tarihi anlatıyorum öğrencilerime. Aynı cümleleri kullanıyorum aşağı yukarı. Yani tarihte siyah beyaz çok figür yoktur. Genelde evet beyaza çok yakınlar vardır, siyaha yakınlar vardır. Ama bunlar masallarda olur. Hı-hı. Yani bir bağlama oturtarak okursak daha... Ha şu var, siyah beyaz bakarsanız belki mutlu olursunuz. Hı-hı. Hani o cehaletin verdiği bir mutluluk olabilir. Hı-hı. Bir iyiler ve kötüler diye. Ama genelde hocamın dediği gibi tarih daha karmaşık.
Tabii.
Ve insan, dikkat edin, siyah beyaz bakanların da çok da bilmediğini görürsünüz. Kim tabii olursa olsun, hangi dönem olursa olsun, hangi imparatorluk olursa olsun.
Tabii.
Siyah beyaz bakıyorsa büyük ihtimal o kadar da bilmiyordur.
Detaylara vukufiyeti zayıftır hocam.
Evet. Ya mesela evet. Alper, şöyle bir şey var. Mesela yani bizim güncel modern tarih tartışmalarına bakalım. Ya bir şey Fatih için burayı biraz uzattık ama önemli olması sebebiyle birkaç hani bugün bayram programı, o anlamda da yani birkaç örnek üzerine durabiliriz. Mesela bizim bugünkü en şey tartışmalarımız, dikkat edin, ne üzerinedir? Mesela diyelim ki işte televizyon programlarında, çeşitli şeylerde, mecralarda konuşulan konular nedir mesela? Ya mesela işte Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldular? Seve seve Müslüman oldular. Bak ya A olacak ya B olacak, evet. Yani iki tane şık. Şıkka inelim. İşte efendim Lozan hezimet midir, zafer midir? Bakın iki şık yani. Veya işte Abdülhamid
Kızıl Hakan mı?
Kızıl Sultan mı? Veya işte hani müspet, ya hep böyle bir siyah beyaz arayışı. Aslında bu bizim, dikkat et, sanat şeyimize bile yansımış. Mesela Yeşilçam filmlerine, Türk filmlerine falan baktığında da yani karakterler de ya Erol Taş'tır şeytan ya da işte melektir yani Hülya Koçyi falan. Fakat ne bu örnekler ne de tarihe bu bakış aslında gerçeği yansıtmaz. Şimdi bir kere her şeyden önce şöyle bakmak lazım. Yani mesela İslam bir paket program değildi. Yani bugün cep telefonlarında işte WhatsApp grupları falan oluşturuluyor. Mesela diyelim ki X bir haber oldu ve bu aynı anda 100 kişiye, 200 kişiye, 500 kişiye ne kadar şey yaptıysanız duyurulabiliyor. Bu böyle bir şey değil. Yani mesela 634 yılında, 630 yılında falan hiç kimseye efendim hali hazırda bir peygamber Arabistan coğrafyasında İslam adında bir dinin tebliğini yapmaktadır diye herkese aynı anda bir mesaj gitmedi. Türklerin bazıları Emeviler döneminin sonunda mesela diyelim ki Müslüman olurken yahut bazı Türkler Talas Savaşı'ndan sonra daha büyük kitleler halinde İslamiyet'e girerken ondan 50 sene sonra daha İslam diye bir dinin ortaya çıktığını haberi olmayan Türkler vardı. Yani bu ta Sibirya'lardan Macaristan'a kadar geniş bir coğrafyada birçok Türk devletinin şeyinin ortaya çıktığını biz görüyoruz yani. 749 yılında arkadaşlar, yani dönemi anlatabilmek anlamında önemli bir örnektir. 749 yılında Sianfu adında bir Nesturi misyoner Çin'e gönderiliyor. Ve adam Çin'e gittiğinde bir anıt dikiyor. 751-752 yılında. Yani şeyden Bağdat'tan muhtemelen, yanlış hatırlamıyorsam çıkmış. Yahut Sasanilerce, o zaman yani eskiden Sasanilerce yönetilir ama İslam yönetimi altındaki bir şehirden çıkıyor, Çin'e gidiyor. Bir misyoner, Nestor, yani Hristiyanlığın misyonerliğini yapacak ve bir anıt dikiyor. Anıtın üzerine de Katolikos'un, yani bağlı bulunduğu ruhbanın, din adamının adını yazmış. Halbuki biz biliyoruz ki onun adını yazdığı din adamı 2-3 sene önce ölmüş ama adamın haberi yok. Ya nereden haberi olacak? Yani atıyorum Bağdat'ta yaşayan bir Nesturi Katolikos'un rahmetli olduğunun haberinin Çin'e ulaşması, yani nasıl ulaşacak? Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum yani? Veya ya Lozan Anlaşması'nın maddelerini açtığınızda bu çok basit bir şey yani. Bakın bu maddeler burada. Bunun içerisinde bizim gerçekten lehimize ya aman ne güzel olmuş diyeceğimiz maddeler de var. Ya keşke böyle olmasaydı, daha iyi olsundu diyebileceğimiz maddeler de var.
Ya biraz kritik etme kabiliyetinden uzak olduğumuz gözüküyor.
Yani entelektüel...
İlla evet bir şeyi tek bir sebebe indirgemek, tek bir şey üzerinden açıklama çalışması.
Ya çünkü önce pozisyonunu ediniyorsun. Hı-hı. Yani maalesef yapılan bu. Yani önce pozisyon. Evet. Ondan sonra getir bakalım Lozan'a bakalım. Ya yani Lozan'a tek başına bakmaktansa önce ben hangi evet taraftayım, bu tarafta. O zaman şöyle demeliyim.
Doğru. Yani biraz da
kitaba uyumak yerine kitabına uydurmak derler.
Tabii. Yani
biraz aldığımız da pozisyona göre şekillenip o gözlükle bakmaya çalışıyoruz.
Yani mesela siz ikiniz de iyi Fenerbahçelisiniz. Hani bunun çok farkı yok ondan.
Fatih daha iyi Fenerbahçelisi.
Yani ne yapıyorsun? Benzer bir pozisyon Galatasaray'a işlendiğinde duygusal nedenlerle ve yalan da söylemiyorsunuz. Siz bunu samimi olarak söylüyorsunuz. O zaman Galatasaray yapılıyorsa penaltı değil diyorsun. Fenerbahçe'ye aynısı yapıldığında penaltı diyorsun. Çünkü taraftarlık bunu gerektiriyor. O hı-hı duygusallık, o evet şartlanma. Yani bu futbolda bir sorun değil belki ama şeyde ciddi bir sorun. Tarih okumada hı-hı ciddi bir problem haline geliyor.
Burada aslında bir de şu da var arkadaşlar. Yani mesela sen de biliyorsun, Alper de biraz önce aslında hani örnek verdi. Alper'in de bir oğlu var, Allah bağışlasın. Benim de bir oğlum var. Ama Fatih de yakından biliyor. Mesela sinemaya çok gideriz falan. Ben mesela animasyon filmleriyle çok haşır neşirim. Şimdi animasyon filmlerinde yani 7-8 yıldır animasyon filmlerine gidiyoruz. Hani çok seviyor oğlumuz falan ara ara fırsat buldukça. Mesela arkadaşlar animasyon filmlerinin çok temel bir karakteristiği şudur yani. Bütün hikaye, öykü bir karşıtlık üzerine kurgulanır. Kötü vardır ama çok belirgin bir kötüdür. İyi vardır ama çok belirgin bir iyidir. Yani Gargamel her yönüyle şeksiz şüphesiz çok kötüdür. Şirinler her yönüyle şeksiz ve çok iyidirler.
Az önceki Erol Taş, Hülya,
Şehit örneği gibi. Şimdi burada bazen animasyon, yani diyorum ya bir film izliyorsun, ya iyinin ve kötünün şeyi biraz karışıyor. Acaba kim iyi, kim kötü falan. Ya izlemiyor çocuklar. Ya diyorum ki niye izlemiyorsunuz? Hani neden izlemiyorsun oğluma soruyorum. Ya baba diyor bu çok karışık diyor. İyi ve kötü yeterince belirgin değil. Yani mesele siyah beyaz boyutunda değil. Biraz grileşiyor. Ya bunun sebebi ne biliyor musun? Çok basit. 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun akli seviyesi, zihin seviyesi o karmaşayı kaldıramıyor. Doğru. Ayıklayamıyor, analiz edemiyor, tahlil edemiyor. İnsanın onu tahlil ve şey yapabilmesi için belirli bir yetkinliğe ulaşması gerekiyor. Toplumlar da böyledir.
Akli olgunluk değil mi?
Toplumlar da böyledir.
Şöyle yapalım hocam, araya gidelim. Ara vaktimiz
geldi. Fatih'ciğim son cümleyi söyleyeyim, tabii yeni ki konuya gireriz belki.
Evet.
Toplumların da tarihi de doğru anlayabilmesi için, olguları da doğru anlayabilmesi için belirli bir entelektüel seviyeye ulaşmaları gerekiyor. Bu da bir öz eleştiri olarak kenarda not edelim.
Evet, toplumsal algımız ve toplumsal yaşımız da var. Aynı bireylerde olduğu gibi. Efendim, doçent doktor Alper Bilgili ve doçent doktor Zafer Duygu hocalarımız bizle. Biraz bayramın ilk gününde beraberiz ama kısa bir ara sonrasında karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. Alper hocama şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. İlk bölümde biraz parantez sorusu olacak. Şimdi hocam ilk bölümümüzde dediniz ki geçmişi düşünürüz. Bu aynı zamanda bize bir motivasyon da sağlar değil mi? Hani geleceği şekillendirmede ve inşa etmede geçmişi düşünmek, oradaki güzel anıları canlandırmak bize bir motivasyon sağlar.
Evet.
Zafer hocam da programı kapatırken dedi ki toplumların da belirli bir olgunluk seviyeleri, bir akıl yaşları vardır dedi. Şimdi bu ikisini harmanlayacak olursak, biz toplumsal olarak da geçmişte yaptığımız iyi şeyleri biraz böyle hatırlamak, bunlar bizi daha iyi bir gelecek inşa etme açısından da motivasyon sağlar mı? Tıpkı bireyde olduğu gibi.
Şimdi orada bir denge var, onu kaçırmamak gerekiyor. Ben Londra'da Savaş Müzesi var. Oraya gitmiştim. Zafer Hocam belki görmüşsündür, bilmiyorum. Şimdi İngiliz perspektifinden bakıyor dünya savaşlarına, ya dünyadaki savaşlara, sadece dünya savaşlarına değil. Tabii benim de ilk aklıma gelen Gelibolu. Hani bakalım Gelibolu'yu nasıl resmettiler. Neyse müzeyi dolaştım, Gelibolu kısmını buldum. Şimdi kocaman müze, böyle birkaç katlı. Ortasında hatta bir tane bu Japonların kamikaze yapan uçaklarından var. Böyle havada asılı duruyor, müthiş bir müze. Ya bu masadan belki daha küçük bir bölüm ayırmışlar Gelibolu'ya. Şimdi tabii Türk olarak diyorsun ya bak kaybettiklerine çok az yer ayırmışlar. Ama bu da aslında normal bir refleks.
Tabii.
Yani dünyada hiçbir toplum kaybettiği savaşları böyle ballandıra uzun bir şekilde anlatmaz. Bizim de anlatmamamız, bizim de kötü yerleri az görmemiz normal. Ama burada bir denge var. Yani bunu yitirip tarihi baştan olmadık şekilde yazarsak ne oluyor? İşte okudukça hayal kırıklığına uğruyoruz. Ya da başka bir tarihçiyle karşı karşıya geldiğinde onun anlattıkları seninki arasında bir uçurum olabiliyor. Yani zaten bir ülkenin vatandaşı olmaktan, oralı olmaktan kaynaklanan belli önyargılarımız var. Ama bir yerde bunu frenlemeye çalışmamız gerekiyor. Toplum olarak da bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün çok kilit iki tane hamlesi var. Bir tanesi Türk Tarih Kurumu. Bir tanesi de Türk Dil Kurumu. Çünkü artık imparatorluktan çıkmışsınız ve bir ulus devlet haline geleceksiniz. Ama elinizdeki malzeme ulus devlet yaratmaya uygun bir malzeme değil.
Evet.
Yani Japonya imparatorluktan çıkıp ulus devlet olabiliyor. Çok kolay yapabiliyor bunu. Ama siz yapamazsınız. Neden? Çünkü 30-40 ülke var artık sizin eski topraklarınızın üzerinde. İşte oralardan göç almışsınız. Buralarda birçok etnisite var. Siz burada bir bütünlük yaratacaksınız. Aslında tam olarak yaptığınız sosyolojide bizim inşa dediğimiz kavram. Siz Türklüğü inşa ediyorsunuz. Evet, bunun yere basan, ayağa yere basan yanları var ama boş yanlar var. Oraları sizin doldurmanız lazım. O yüzden tesadüf değil, Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'nu ve Türk Dil Kurumu'nu kurması arkasında ne var? İşte o kimliği inşa etmek. Ha, bu kimlik inşa edilirken tabii ki 30'lar, dönemin ruhu, hatalar da yapılmış olabilir. İşte o hep bir yanımızın biraz eleştirel bakması ve ya acaba biz burada biraz duygusal mı davranıyoruz? 30'lardaki duygusallık anlaşılır. Çünkü yeni bir kimlik yaratıyorsunuz.
Ve ama bu coşku bugün, var. Bir coşku yeni devlet kurmanın vermiş olduğu bir coşku.
Tabii dünyaya da bizim varlığımız dünya için önemlidir, biz batının bir parçasıyız gibi mesajlar veriyorsunuz. Hem içeriye hem dışarıya. Yani içeriye de veriyorsunuz o mesajı. O heyecanın bazı hataları anlaşılır. Ama artık bugün daha sakin bakmak, biraz da kendine güvenle alakalı. Kendimize güvenip, evet, tarihimiz şöyledir, şurası şöyledir, burayı belki biraz abartmış olabiliriz. Mesela bir örnek vereyim. İşte Almanlar yenilince biz yenik sayıldık. Değil mi? Hani bu cümleyle bir. Kocam böyle bir şey var mı dünyada yani? Müttefiki yenildi diye senin yanın yenik sayıldı. Ya bu komedi. Yani aslında bu, mesela bu cümle ben öğrencilerime soruyorum. Hala siz de bunları öğreniyor musunuz? Evet, öğreniyoruz diyorlar. Yani bunun arkasında ne yatıyor? Yenilgiyi kendimize yakıştıramamamız. Halbuki Birinci Dünya Savaşı'nı okuyorsunuz. İşte 60 milyon nüfuslu Almanya var teknolojik olarak sizden çok ileride. Siz 15-20 milyon arası bir nüfusla savaşa giriyorsunuz. Teknolojik olarak çok geridesiniz. İşte Almanya niye sizi yanınıza alıyor? Çünkü ekstra cephelerle düşmanın dikkatini dağıtmak istiyor. Savaşı uzatmak istiyor. Şimdi bunu okuyunca bir dakika ya, aslında pek de böyle bir durum yok. Yani biz yardımcı oyuncuyuz savaşta. Biz yenildik sayıldık diye Almanya'da yenik sayılmaz tabii ki. Bu, ya da Almanlar yenildi diye biz yenik sayılmaz. Bu saçma. Satranç oynamıyoruz yani, hile yapıldığında iptal edilsin ya da işte poker oynamıyoruz. Bunu neden anlatıyorum? Daha çok hayal kırıklığına uğramamak için geçmişten ders almak lazım. Geçmişten ders alabilmeniz için de sağlıklı bir tarih okuması yapmanız lazım. Aksi takdirde biz hiç yenilmedik diye okursanız tarihi, o zaman ders de alamazsınız.
Gerçekçi de olmaz.
Gerçekçi olmaz. Bize faydası da olmaz tarih okumanın. Sadece kendimizi tatmin etmek için bir araç yaratmış oluruz.
Ben de nacizane tarihçi olarak birkaç katkıda bulunabilirim.
Ben size baktım.
Hayır, Alper çok güzel anlattı. Ama yani mesela şöyle şey yapayım, hani bir parantez açayım mesela. Hakikaten de senin dediğin gibi ben mesela bir sempozyuma katılmıştım. Çanakkale Savaşı ile ilgili Alman gazetelerinde o zamanlar yayınlanan haberler, karikatürler falan, onların üzerinden bir okuma. Mesela Almanların, şunu görmüştüm ben, daha o zamanlar fakültedeydim. Almanlar savaşı yani öyle Osmanlı'yla İngilizler arasında bir mücadele olarak falan görmüyorlar. Kendileri sanki mücadele ediyormuş gibi. Biliyorsun.
Von Sanders var zaten.
Aynen. Başkomutan. Ama senin dediğin gibi onlar yani sana biraz daha böyle savaşın cephesini genişletip başka başka amaçlar. Hani insan gücünden yararlanmak vesaire, savaşa böyle bir, Çanakkale'ye ya da Osmanlı İmparatorluğu'na böyle bir misyon yüklemişler ve bu şekilde bir okuma yapmışlar. Evet. Tabii ki tarihi yani salt romantik bir bakışla zaten her şeyden önce yani bugünü şekillendirmede, geleceğinizi yeniden inşa etmede salt romantik bir bakışla size bir şey söylemeyeceği gibi bu koşullarda tarihi bir bilim olarak da tanımlamanız mümkün değil. Yani tarihi bizim bir bilim olarak her şeyden önce tanımlayabilmemiz için, ki eğer tarih bir bilimse ancak bize bir şey söyler. Bugünümüzü şekillendirmemizde, geleceğimizi yönlendirmemizde bize bir şeyler söyleyebilir. O zaman biraz her şeyden önce bence alfabenin A'sı gibi tarih felsefesiyle ilgilenmemiz ve tarih metodolojisiyle ilgilenmemiz lazım. Aslında durumu çok güzel izah eden ifade, yani biraz önceden beri üzerinde durduğumuz konuyu. Yani İngilizler işte bir müzede bakın konuya nasıl küçük bir yer ayırmışlar ve kendi pencerelerinden bakıyorlar. Biz işte Almanlar yenildi diye biz de kendi penceremizden bakıyoruz. Almanlar biraz önce bahsettiğim karikatür örneğindeki gibi çok başka bir pencereden bakıyorlar. Evet, tarih budur arkadaşlar. Tarih nedir? Bir tarihçimiz bizim, bir müverrihimiz diyor ki bütün mana bir bakıştan ibarettir. Neresinden bakıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Dolayısıyla tarih aslında biraz yaşanmıştır ama biraz da yaşanmışa bizim verdiğimiz anlamdır. Onu nasıl anlamlandırdığımızdır. O yüzden de sosyal bilimlerde ve tarihte birçok örnekte 2 kere 2 4 etmez. Bazen 5 eder, bazen 15 eder. Şurada 15 eden bazen öteki tarafta 25 eder.
Bu parametrelerle biraz.
Kesinlikle bu sosyal bilimler. Sosyal bilimler böyle bir şeydir. Bak ben mesela rahmetli babaanneme küçükken gene bugün nostalji üzerinden gittiğimiz için sorardım. Babaanne Bulgaristan'ı anlat derdim bana. Bulgaristan göçmenidir. Ve dedemle ikisi sofrada onlar mesela Bulgarca konuşurlardı. Ben çocukken hatırlıyorum. Bulgar, bana derdim anlatın Bulgaristan'ı merak ediyorum. Babaannem derdi ki oğlum boşver şu gavurun neyini anlatayım derdi. Ya diyordum neden babaanne anlatsana falan. Oğlum diyordu bu Bulgarlarda diyordu, bu gavurda diyordu, gavurlarda. Ki benim anneannemle dedem de Yunanistan göçmenidir. Onlar da aynı şeyi söyler. Gavur derler şey yani. Oradakiler hani Yunanistan falan öyle ifadeler yoktur. Gavur diye tanımlarlar. Babaannem şey derdi, oğlum derdi bu Bulgarlar. Mesela derdi bir ailenin bir kızı var. Onun derdi bir erkek arkadaşı var. Erkek arkadaşı akşam gelir, kızı alır. Babasından alır, elini tutar. Giderler sinemaya, gezerler, tozarlar. Sonra tekrar kızı alır, gece saat 11'de 12'de işte getirir, babasına teslim eder. Ya derdi böyle şey olur mu? Bunlar bize çok ters. Aman derdi biz kaçtık geldi, iyi yaptık. Burada arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şey şu. Bakın bir değer yargısı var. Bizde nasıl bir karşılığa sahip? Babaannemin Bulgar, yani babaannemin gavur dediği Bulgar toplumunda nasıl bir karşılığa sahip? Yani bir değer yargısı. Bakın 2 kere 2 orada 4 etti, burada 14 etti. Şimdi siz bunu alın bir de bundan 2000 sene öncesine vurun. Ya mesela biz Roma toplumu hakkında konuşacağız. Roma tarihi hakkında konuşacağız. Veya efendim diyelim ki İslam tarihi 8. yüzyılın, 9. yüzyılın yani Arabistan coğrafyası ve Irak coğrafyası üzerine konuşacağız. Ya bu değer yargıları bugün bile bu kadar değişkense, kavramlar bugün bile farklı farklı manalarda toplumdan topluma değişebilir nitelikte anlamlara geliyorsa, bunu siz alın bir de 2000 sene, 5000 sene öncesine vurun. Onun için bunlar gerçekten de çok zor alanlar. Bizim bildiğimizi zannettiğimiz ama gerçekte anlamakta gerçekten çok az şey bildiğimiz alanlar.
Dönemin çünkü ruhunu anlamak da biraz bazen zor hocam. Yani bu ne kadar
Her zaman çok zor.
Çok zor. Yani tabii. Nasıl empati yeteneğimiz ne kadar yüksek olursa olsun hocam, o şartlarda için, yaşamadığımız için.
Tabii ki. Bunun için işte bu sosyoloji, tarih falan profesyonel alanlar. Bunun için üniversitelerde tarih gibi, sosyoloji gibi, psikoloji gibi, değil mi? Felsefe gibi birçok bölüm açılmış. İnsanlar o alanlarda ihtisas yapıyorlar. Yani burası gerçekten de bizim dikkat etmemiz ama yeterince bir türlü farkına varamadığımız bir şey. Bunlar bilimsel alanlar yani. Ya bu kadar kolay değil yani. Bundan mesela 2000 sene öncesi hakkında konuşmak o kadar da kolay değil yani. Bir tarihçi ve bir sosyolog mesela o toplum için ama bir tarihçi de yani bazen mesela gidip 10 sene falan yani o dönemde yaşamanız gerekiyor. Yani bir tarih mesela o günkü yazılmış bir metni anlamak için, o günkü yaşanmış bir hadiseye anlam yükleyebilmek için hakikaten kolay bir şey olmasın.
Yani, dünyanın en büyük sosyologları, ilk kurucu babaları kastediyorum. Hepsi çok iyi tarihçidir de. Yani Weber de çok iyi tarihçidir, Marx da çok iyi tarihçidir.
İbni Haldun da öyle.
İbni Haldun da tabii. Yani çünkü aslında şöyle bir şey var. Sizin elinizde o örneklem kümesi kısıtlı. Laboratuvar gibi değil. Aynı şeyi test edemiyorsunuz. Ne yapacaksınız o zaman? Benzer örneklere bakacaksınız. Nereden bulacaksınız bunu? Geçmişten bulacaksınız. Hani İbni Haldun'u çok kıymetli kılan şeylerden bir tanesi de bu değil mi? Yani şunu fark ediyor. Ya bunların hepsi ayrı ayrı vakalar. Ama benzerlikler var. Ha o zaman acaba ben buradan bir sonuca ulaşabilir miyim? Hani onun tarihin ilk büyük sosyoloğu diye kabul edilmesinin arkasında biraz da bu. Hem kendi tecrübeleri hem de iyi bir tarihçi.
Tabii.
Çünkü iyi tarih okumadan sizin elinizdeki örneklem çok kısıtlı olur. Tabii. Ve iyi bir sosyologda olmanız imkansız. Tabii. İyi bir sosyal bilimci olmanız imkansız.
Yani o günkü koşullarda medeniyetler üzerine büyük büyük tezler ya, hakikaten şaşırtıcı yani.
İyi bir kavram koyup iyi bir analiz elde edebilmeniz için de örnekleri çoğaltmanız gerekiyor.
Tabii.
Yani birkaç örnek üzerinden değil, belki onlar yüzlerce örnek üzerinden bir teorem ortaya koyacaksınız ki bu da bir karşılıklı da kabul görsün.
İzah edeyim kısaca. Gireyim mi?
Lütfen.
Hayır, Alper sözünü bitirsin.
Yok, benim bitti sözüm.
Şimdi burada mevzu şudur. Ben bir zamanlar bir makale okumuştum. Çok aslında bilgilendirici. Durmuş Hocaoğlu hocanın rahmetli. Evet, o şöyle bir ayrım yapar. Tarihler vaka ve vakalardan ibarettir. Vaka, vaka. Vaka tekrarlanamaz. Bir defa olmuştur. Ankara Savaşı bir defa oldu. 1402, Çağatay Türkleri, Osmanlı, Timur, Yıldırım Bayezid hepsi bir defa. Yani bunun tekrarı yok. Ankara Savaşı. İşte Varna Savaşı bir defa oldu. Vakadır bu, hadisedir, olaydır. Kadeş Anlaşması bir defa oldu. Zitvatorok Anlaşması bir defa oldu. Birinci Dünya Savaşı. Ama vaka tekrarlanabilir şeydir. Nedir o? Savaş. Savaş tekrar. Yani bunlar aslında şöyle bakmak lazım. Vakalar sosyal kanunlar gibidir. Hani tarih tekerrürden ibarettir deriz ya, hadi değildir. Ama sosyal kanunları anlayabilirseniz, ya mesela biraz önce senin haklı olarak belirttiğin gibi bin tane savaşı çok iyi analiz edersen, savaşın ne olduğu konusunda hakikaten de çok bilgili bir insan olursun. Bin tane anlaşmayı gerçekten, bakın vakalardan vakalara ulaşmaktan bahsediyorum. Bin tane anlaşmayı çok iyi analiz edersen, anlaşma işte devletlerin siyasi ilişkiler, değil mi, uluslararası için bu konuda gerçekten de çok yetkin bir insan olabilirsin yani. Bu sana hayatın üzerinde, tarihin üzerinde aktığı sosyal kanunlar hakkında çok önemli şeyler söyler. Ve eğer tarihten hareketle, vakalardan hareketle vakalara ulaşabiliyorsan, sosyal kanunları yakalayabiliyor, idrak edebiliyorsan, o zaman tarih senin bugününü şekillendirmende, geleceğini şekillendirmende sana bir şeyler söylüyor. Yoksa tarih, vakalar üzerinden oraya ulaşabilen bir sana bir yol, bir vasıta teşkil etmiyorsa, dinamik bir yapıya değil, statik bir yapıya mahkum kalıyor ve geçmişte kalıyor. Hani bizde çocuklar derler ya, efendim bırakın geçmişi. Sınıfta falan, benim zamanımda böyle eleştiriler yapılırdı yani. Hatırlıyor musun arkadaşım? Evet. Hocam bırakalım mutlu geçmişi falan, geleceği. Ya evet, o geçmiş ama bak oradan başka bir şey var yani. Hani geçmişten geleceği okumak benim hocamın sözüdür yani. Geçmişten veya geçmişi geleceğe projeksiyon yapmak benim hocamın sözüdür. Doktor, budur yani bu. Peki nasıl olacak? Bunun yolu nedir? İşte budur. Vakalardan vaka, fenomenlere ulaşmak, sosyal, değişmeyen sosyal yasalara ulaşabilmek, onu ortaya koyabilmek, onu keşfedebilmek. Tarih okumanın bize sağlayacağı şey bu olmalı. Yoksa bu ezber değil yani. Efendim bakın şu anlaşmanın maddeleri bunlar, bunlar, bunlardır. Bakın tarihte, şu tarihe, tabii ki kronoloji de önemlidir. Kronolojiyi bilmek de kaçınılmazdır.
Elbette.
Ezber de gereklidir yeri geldiğinde. Ama tarih bundan ibaret değildir.
Alper Hocam, şimdi sosyal yasalardan ve normlardan bahsettiniz Alper Hocam. Sosyolojide biz bugün mesela işte matematik kuralları çok nettir değil mi?
Evet.
Bir üzerine çıktığımızda fiziği görüyoruz genel itibariyle. Bir üzerine çıktığımızda biyolojiyi görüyoruz. Hop oradan sosyal bilimler, sosyoloji, psikoloji diye gidiyor. Bu aşağı yukarı yani sosyolojide de bugün... işleyen bu normlar, yasalardan bahsedebiliyoruz değil mi?
Yani şöyle, tabii bu bir fizik keskinliğinde olmaz. Bir kimya, biyoloji keskinliğinde olmaz. Ama şunu da unutmamak lazım. Mesela tıbbı düşünelim. Tıp nasıl? Bazen oluyor ya, işte adam son evre kanser, 3 ay ömrü var diyorlar. Adam 30 yıl yaşıyor. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Hekimlerimiz yetersiz olduğundan değil. Bu neden kaynaklanıyor? Çok fazla parametre var aslında. Ve onlar... Bir kişi de belki de başka bir yöne seyretmesine neden olabiliyor. Tıp böyle çünkü. İnsan vücudu karmaşık. Şimdi tıp bu, böyle karmaşıkken sosyal bilimler çok daha karmaşık. Sosyal evet. Dünya çok daha karmaşık. Mesela bir örnek vereyim. Sovyetler çalışan birçok uzman vardı Amerika'da. Sovyetler ayaktayken.
Soğuk Savaş dönemi.
Soğuk Savaş dönemi. Ve hocam 80'lerin sonunda, 80'lerin ortalarında bu insanların hala Sovyetlerin yakın dönemde çökeceğiyle ilgili bir öngörüleri yok. Yani bu adamlar ileri derecede Rusça biliyor, alanı biliyorlar, gitmişler, ziyaret etmişler, her şeyi anı anına takip ediyorlar. Ama Sovyetlerin birkaç sene içerisinde çökecekleriyle ilgili öngörüleri yok. Ve gerçekten Zafer Hocam hatırlar, sen hatırlamazsın 91'i doğal olarak.
Glasnost and Perestroika.
Yani bakın, o dönem bizim için çok büyük bir şok yaşanmıştı. Ben ilkokuldayım, hatırlıyorum. Öğretmenim demişti ki, pazartesi günü okula gittik. Çocuklar dedi, çok önemli bir şey oldu. Sovyetler dağıldı. Bakın dedi, çok önemli bir şeye şahitlik ettiniz. Ben de düşünmüştüm neden bu kadar çok vurguladı. Herhalde gerçekten çok önemli. Şimdi düşünüyorum gerçekten çok önemli bir şeye şahitlik etmişiz. O dönemlerde büyük şok yaratmıştı Sovyetlerin dağılması. Ama neden dağıldı? Birçok kişi Gorbaçov'u suçlar. Aslında devam edebilirdi, sürdürebilirdi. Pes etti. Şimdi orada siz her şeyi hesaplasanız da bir aktörün attığı adımları hesaplayamıyorsunuz. Yani belki de gerçekten Gorbaçov yerine başka birisi olsaydı o süreci devam ettirecekti kararlılıkla. Evet belki Sovyetler yine ekonomik olarak sıkıntı yaşayacaktı. İnsan hakları konusunda endişeler olacaktı. Ama devam edecekti belki de. Şimdi bunu da o formülün içine bunu da ilave etmeniz gerekiyor. Yani o kadar zor ki
ama
o kadar...
Ama bundan kestirip görme olasılığınız neredeyse yok.
Tabii yani ben bir seviyede bunun olduğunu düşünüyorum. Ama biz çok daha mütevaziyiz. Neden? Mütevazi olmak zorundayız. Çünkü çok fazla değişken var. Bunların nasıl etki edeceğini kestirmek çok güç. İşte Hitler'in Sovyetlere nereden saldıracağını keşfetmek, tahmin etmek güç. Ne yapacağını Fransa'ya. Bir sonraki adamını tabii.
Fransa'ya nereden
saldıracak? Yani böyle bakınca sen şunu düşünüyorsun. Bu kadar değişkenin olduğu bir yerde ben sadece biraz daha mütevazi yargılarda bulunabilirim. Ama mesela sosyolojinin ilk çıktığı günlere bakalım. İlk sosyolojiye verilen isim hocam sosyal fizik. Sosyal fizik. Osmanlı'da sosyologlara verilen isim içtimai tabip. İçtimai tabip ne demek? Toplum doktoru.
Toplum doktoru.
Toplumun hastalıkları var. Bunları tedavi edecek. Yani bakın ilk dönemler çok büyük misyonlar yükleniyor. Yani sosyal fizik toplumda fizik kadar net şeyler söyleyecek. Tıp gibi bizi tedavi edecek. Ama ne oldu sonra? Sosyolojinin ilerleyen dönemlerinde biraz daha sosyoloji mütevazi bir yere çekildi. Neden? Çünkü toplum çok karmaşık. Ve biz bu kadar net, preskriptif böyle şu ilacı alırsan bu tedavi olur kardeşim. Türkiye'de çatışma ne? Falan etnisiteyle ilgili çatışma var. Tamam şunu yapalım geçer. Böyle İlk başta değil. Böyle bir iyimserlik oldu. Avrupa'da da Türkiye'de de. Ama şu an sosyolojiye daha bu sosyoloji küçümsenmesi anlamında söylemiyorum. Ya da tarihin ya da başka bir disiplin. Ama bizim daha gerçekçi olmamız lazım. Hani olmayacak vaatleri, siyaset bilim mesela. Ben 10 sene siyaset bilim okudum. Orada da öyledir. Evet belli patenleri yakalar. Yani sizin mesela demokratikleşmeden önce petrol bulursanız demokratikleşmeniz zorlaşır. Yani bu neredeyse yasa gibi bir şey. Dünyada bunun birçok örneğini bulursunuz. Ama aksi bir örnek çıkabilir. Yani toplumlar çünkü karmaşık. Ya da genelde biz yoksul ülkelerde demokrasinin iyi işlediğini görmüyoruz. Ama mesela Hindistan gibi bir örnek var. Ya da modernleşen ülkelerde toplumun seküler olduğunu görüyoruz. Ama Amerika gibi bir örnek var. Ya da Güney Kore gibi gitgide dindarlaşan bir örnek var. Ha, demek ki düşündüğümüzden daha karmaşık. O yüzden ben hep öğrencilerimi şu konuda uyarıyorum. Sosyal medyada var ya, işte Suudi Arabistan'ı alıyor, İsveç'i alıyor. Birinde diyor çok ateist var, birinde az ateist var. Bunlar refah olarak çok ileri, bunlar geri. Demek ki dindarlık arttıkça refah
düşüyor.
Ya kardeşim ters. Burada 500 tane girdi var. Evet. Sen bir tanesini seçiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ya bu argümanı şöyle de koyabilirsin. O kadar saçma yani onu söyleyeyim. İşte sarışınlık arttıkça refah artıyor. Böyle de diyebilirsin. Tamam. Yani İsveç'te daha çok sarışın. Bu ne kadar saçmaysa, ne kadar yüzeyselse.
Ama işte orada şöyle bir şey var. Çok haklısın. O kadar çok farklı parametreyi daha yetkin bir şekilde kavrayabilmek bu işe profesyonel bakmayı gerektiriyor. Evet. Hani dedim ya ben bu kadar kolay bir şey değil yani.
İdeolojik yaklaşmamayı.
Tabii yani. Ki yani şimdi Alper sosyolog şimdi. Mesela diyelim ki bu alanla ilgili diyelim ki pek çok kitap okudu. Olması gerekiyor o. Şimdi okuduğunuz her kitap size tabii ki farklı bir parametre, farklı bir bakış açısı verecek. Ve orada aslında senin de söylediğin gibi ya bir hüküm vermenin ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Çünkü birçok değişken, birçok dinamiğin var olduğunu gözlemleyeceksiniz. Ama bunu gözlemleyebilmek, bunun farkına varabilmek de belirli bir yetkinlik istiyor. Yani benim biraz önce söylemeye çalıştığım şey de oydu zaten.
Doğru. Yani bu hani ekotürkteyiz. Mesela ekonomide bile değil mi? Yani mesela Marksist ekonomistler yok mu? Var. Dünya çapında çok iyi Marksist ekonomistler var. Öte yandan liberal ekonomistler var. Yani dinleyin ikisi de çok mantıklı şeyler anlatır. Yani birbirlerinden çok farklı okurlar. Aynı dataya bakarlar. Bak ekonomi bile fizik, kimyanın keskinliğinde, biyolojinin keskinliğinde değildir. Değil mi? Öyle olsa zaten hemen yarın gideriz, dolar alırız, altın alırız. Neyse yani bu kadar kolay öngörülebilir olsa. Halbuki çok parametre var, çok girdi var ve bunların hepsinin katsayısı zaman zaman da değişiyor. O yüzden öngörmek çok zor. sosyal bilimlerde.
Evet. Hani biraz böyle kendi tarihimizden bahsettik ya, nasıl yaklaşmamız gerektiğini. Aynı şey İslam tarihi için de biraz geçerli olabilir mi hocam? Hani biraz geçmişimize baktığımızda şu iki tane ayrı uç olduğunu genelde gözlemliyorum. Naçizane tabii benim bakışım. Bir, her şeyi zaten biz yaptık. Batı bizden çaldı.
Evet.
Felsefeyi unutmuşlardı efendim. Platon'u biz metinlerimizden öğrendiler gibi işte. Sıfırı biz bulduk, optiği biz bulduk. İşte zaten eğer biz olmasaydık Batı hiçbir şekilde ilerleme kaydedemeyeceklerdi. İşte Oxford'u, Cambridge'i bile kurarlarken bizim medreselerimizden ilham aldılar. İşte cübbeleri, bizim cübbemizi sarığımızı alıp işte kendilerine bir kıyafet uydurdular gibi böyle bir taraf. Öbür tarafa baktığımızda efendim biz zaten hiçbir şey yaptığımız yok. Her şeyi Batı'dan aldık. Batı ilerlemenin temsilcisi. Ne kadar batılı olabilirsek, ne kadar onlara adapte olabilirsek o kadar da muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız gibi böyle yine bir şey var. Yani bunu Osmanlı'dan ve kendi ülkemizden bağımsız bir şekilde İslam ümmetine uyarladığımızda da sanki hep böyle bir siyahla beyaz arasında gidip gelme gibi bir durum mu?
Şimdi British Journal for the History of Science diye bir dergi var. Alanında dünya çapında iyi bir dergi, bilenler bilir. Oradan bana bir makale teklifi geldi. Dediler ki işte Türkiye'deki bilim tarihinin ideolojik serüvenini anlatır mısın? Tabii ben bunu Osmanlı'dan itibaren almayı teklif ettim. Onların da hoşuna gittiler. Şimdi aslında çok enteresan. Bizde bilim tarihi okuması tıpkı tarih okuması gibi o da ideolojik bir okuma. Bir fonksiyonu var. Mesela Türkler neden bilim tarihine, bakın bilime demiyorum, bilim tarihine ilgi duymaya başlamışlar? Aslında ilk metinlere baktığımızda oryantalist saldırıların artmasıyla beraber ona bir cevap olduğunu görüyoruz. Yani oryantalistler diyorlar ki, kardeşim Batı medeniyeti, işte bu onların çeşitli sömürge adımlarının meşrulaştırılması adına, işte bilirsiniz o lafı, işte beyaz adamın sırtında bir yük. Bunlar adeta. Hani nasıl şu an demokrasi götürüyoruz varsa o zaman da medeniyet götürüyoruz. Osmanlı'da tabii geniş toprakları olduğu için doğrudan bu oryantalist hamlelere muhatap. Mesela Mısır'ın işgal edilmesi gibi düşünün. Sonra diğer adımlar geliyor malum. Ve Osmanlı entelektüelleri bilim tarihine merak sarmaya başlıyorlar. Diyorlar ki aslında amaç şu, biz medeniyete çok büyük katkılar yaptık. Dolayısıyla bizim bu dünyada yaşamamız meşrudur. Şimdi bakın bu çok ilginç. Neden ilginç? Hiçbir İngiliz işte Mısır'ı işgal edecekken bir dakika ya bunlar medeniyete büyük hizmetler yapmış deyip durmayacak.
Durmayacak evet.
Ama yine de entelektüel cephede de bu savaşın sürdürülmesi önemli. Neden önemli? Bir kere kendinize bir özgüven sağlıyor. Yani sen içeriye diyorsun ki kardeşim biz işgal edilmeyi hak eden bir toplum değiliz. Bizim böyle böyle medeniyete katkılarımız var. Ve artık o dönem işte 1800'lerde, 1700'lerde, 1800'lerde artık bu oryantalist etkinin artmasıyla beraber burada da bir bilim tarihi okumacılığının arttığını görüyoruz. Tabii daha sonrasında Cumhuriyet'le beraber yeni bir tarih okuması geliyor. O da nedir? İşte biraz daha farklı bir kimlik yaratılmak isteniyor. Ne yapılıyor? İslam öncesinde acaba biz bilime bir katkı sunmuş muyuz? Pek bir katkı yok. İslam dünyasında nasıl bir şey yapılabilir? İşte Aydın Sayılı'nın tezi bu konuda önemlidir mesela. Türklerin İslam'a hizmetleri üzerinden aslında Türklüğün bir yerde dünyaya hizmetleri anlatılıyor. Ve böyle bir tarih okuması gerçekleşiyor. Bunları neden söylüyorum? Aslında bizim tarih okumalarımızın da bugüne dair söyledikleri var. Yani sen hem kendine hem dünyaya bir şey ifade ediyorsun. Diyorsun ki bak bunu biz bulduk.
Evet.
Ama yine denge meselesi burada önemli. Az önce senin dediğin gibi Fatih'cim. Yani biz burada bir şeyi olduğundan farklı gösterirsek de komik duruma düşebiliriz. Evet. Ve diğer söylediğimiz gerçekler de dikkate alınmayabilir. Mesela şu konu tartışmaya kapalı bir konu. Batı'nın antik eserlerle tanışmasının en büyük kaynaklarından bir tanesi o çeviri hareketi. İşte Beytül Hikme'de yapılanlar.
Onun da hakkını vereceğiz hocam.
Tabii onun da hakkını vermek lazım. Burada bir komplekse kapılmamak evet. lazım. Bu da doğru, bu da bir gerçek. Ama öte yandan işte Batı her şeyi bize borçlu gibi bir iddia da gerçekçi olmaz. Yani orada o dengeyi tutturmak lazım, komplekse kapılmamak lazım. Ama şunun kompleksin de öbür tarafına gitmemek gerekiyor. Yani evet biz hiçbir şeyi bulmadık, hiçbir şey etmedik, her şeyi Batı'dan edindik. Bu da gerçekçi bir çaba değil.
Sevgili hocalarım çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Vakit çok hızlı geçti anlamadım ama program sonuna da gelmiş olduk. Ayağınıza sağlık.
Biz teşekkür ederiz.
Çok keyifli bir program oldu. Efendim, bugün Doçent Doktor Alper Bilgili ve Doçent Doktor Zafer Duygu hocalarımız bizdeydi. Yarın yine bayramda görüşmek üzere diyoruz, selametle.